Günaydın.
Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Bariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvi Dobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın aşağıdan 3 noktaya dokunup yanından çıkanlarla birlikte. Periskop izleyicileri içindir bu anons. Biz de diğerleri de sosyal medyadan ulaşabildikleri her yerden diğer dostları çağırsınlar. Ben mesela şu dakika itibariyle yaptım ve Twitter üzerinden herkesi davet ettim. Umarım onlar da bu davete icabet ederler. Bugün iletişim konuşacağız. İletişim konuşmak zaten başlı başına hani konuşacağımız konuyu duyurduktan sonra biraz manasız kaçıyor. Çünkü kendine benzemeyen herkesi dışlayan ve bunu hak gören, üstelik bu hakkın sürekli olduğunu kafamıza sürekli olarak, yine sürekli olarak çakan bir iktidar, iletişim üzerinden insanlarda bir sıkıntı olduğunu anlatıyor. Nasıl bir sıkıntı? Biliyorsunuz benim ismini Kainat Kozmos İletişim Başkanlığı koyduğum bir grup var. Bu yapının başında Fahrettin Altun var. Kendisi çok değerli bir bürokrat sanırım. Yani öyle olduğunu düşünüyorum. Öyle olmalı ki gökyüzüne uzanan bir bina vermişler kendisine en son. Ve bu bina öyle bir bina ki Ankara'da Konya yolunun hemen kıyısında Ceyhun Atuf Kansu Caddesi'nin bu tarafında ki o cadde önemli bir caddedir. AKP'nin ilk genel merkezidir aynı zamanda. Çok doğru yere kurmuşlar yani. Ankara'yı bilenler bilir. Orada gökyüzüne uzanan eski bir bina, bir yurt binası. Hatta bakacak olursanız bir takım haberlerde de aynen bu şekliyle yer almış zaten. Söylenen şuydu, hizmet gönüllüleri tarafından yaptırılan bir bina. O kadar acayip bir bina ki, yani içinde nasıl bir iletişim planlandığını tahmin etmek çok zor. Çünkü bu kadar büyük bir yapının içinde sadece dünyaya değil, doğru yani teşhis başta doğruymuş, kainata, kozmosa yönelik bir iletişim planlanıyor olmalı ki bu kadar büyük bir camia, o kadar büyük bir binaya ancak sığabilmiş. Bence yetmez. Etrafına bir parça daha ek yerleşkeler koymak lazım, kurmak lazım. Çünkü iletişim çağımızın en önemli sorunu, aynı zamanda en önemli silahı. Bu silahı doğru kullanmak lazım. Doğru kullanabilmek için de yere ihtiyaç var biliyorsunuz. Yani bu yeri hele hele geçmişte beraber yürünen hizmet gönüllüleri tarafından, hizmet üyeleri tarafından, onların söylemiyle hizmet üyeleri tarafından yapılmış bir binada gerçekleştirmek bence de en doğrusu. Çok doğru bir tercih. Hakikaten bir izleyicinin yazdığı gibi, kimin yazdığını unuttum, çok özür diliyorum. Halkla iletişim değil, hakla iletişim kurmaya çalışıyorlar galiba. Gökyüzüne değmeye çalışmışlar yazmış. Doğru, hakikaten öyle. Burnumuzun dibinde bu saatten sonra Ankara'da Konya yolunu kullananlar, Konya-Samsun yolunu kullanan herkes görecek. Muhteşem bir bina var. Muhteşem. O semtin bir özelliği daha var bu arada, onu da söyleyelim. Onun hemen aşağısı 100. yıl bölümü Ankara'nın en eski öğrenci semtidir. En eski öğrenci ve aynı zamanda Ankara'ya dışarıdan gelip yerleşmiş. Başlangıçtan biraz böyle kendini toparlayabilmek için biraz daha az kira ödeyerek kendine biraz daha zaman ve para ayırabilecek insanların tercih ettiği bir yerdi. Sonrasında yukarı bugün Çukur Ambar olarak anılan ve bu binanın da içinde bulunduğu semti düşünecek olursanız aslında tamamen AKP eliyle oluşturulmuş bir semt. Yani iletişimden kastedilen şey için semt de çok doğru teşhis edilmiş. Kesinlikle orasıdır. Çünkü burada şöyle bir temel çıkıştan da söz etmemiz gerekiyor bizim. O semt aynı zamanda dünyada bir ilk olan, defalarca bu yayında vurguladığım gibi Orman Bakanı'nın müteahhit olduğu bir ülkede yapılmış bir semt, oluşturulmuş bir semt. Evet, doğma büyüme Ankaralı olarak, 50 yıldır Ankara'da yaşayan bir insan olarak, Ankara'da her günün, her sokağın değişimine tek tek tanıklık etmiş bir insan olarak gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki evet, o semt tam da sizin semtiniz. İletişmeye başlayacağınız semtin orası olması çok doğru. Bir müteahhitin Orman Bakanı olduğu dönem, Osman Pepe'den bahsediyorum, yapılan, oluşturulan bir semt, hakikaten tam doğru teşhis edilerek doğru yere kondurulmuş bir binayla taçlanmış. İletişim Başkanlığı'nın artık bir yeri var. Üstelik öyle bir yer ki kiminle iletişeceğini, o izleyicinin söylediği gibi hakla mı, halkla mı iletişeceğini kestiremiyorsunuz başlangıçta. Ama bizim sadece dün yaşadıklarımızı şöyle bir çevreleyecek olursanız, iletişimden kastedilen, murad edilen şeyin zaten tam da o olduğunu göreceksiniz. Dün 8 Temmuz günü, 2 yıl önce yaşadığımız büyük acı, büyük bir tren katliamının ardından 25 insanın hayatını yitirdiği bir katliamın ardından anmalarla dolu olmalıydı. Oysa anma sınırlı oldu. Çünkü Çorlu'da dava 5. duruşmasının ardından devam ederken, suçluları hala ortada yokken, eşlerini, çocuklarını, sevgililerini, anasını, babasını, kardeşlerini kaybetmiş insanların acılarına bütün Türkiye duyarsız kaldı. Görmedi onları. Oysa Mısra Selin anlattığı gibi onunla ilgili her cümle kuruşumda şuraya bir öküz değil bir öküz sürüsü oturuyor. Eminim sizler için de öyle. İnsanım diyen herkes için öyle olmalı zaten. Tam bu saatte oğlum beni karşılayacak mısın diye sormuştu bana 2 yıl önce diye anlatıyor ya. İşte orada gerçek anlamda bir iletişim var. Türkiye bazılarının dertlerine duyarsız kalıyor. Bazıları derdinin ne olduğunu öyle bir yerden anlatıyor ki İnsanlar oranın doğru mecra olduğunu düşünüyor. O binanın doğru mecra olduğunu düşündükleri gibi. Mesela birileri milliyetçilik taslıyor Türkiye'de. Milliyetçiliği kafatasına indirgiyor. Aynı kökten olmaya indirgiyor. Aynı yerden çıkmaya indirgiyor. Sonra onların düşman olarak gördüğü, bölücü olarak gördüğü insanlar birleşmeliyiz diye mesaj atıyor. Mesajlar yayınlıyor. Diyor ki bugün bizim sıkıntımız birbirimizden uzaklaşmamız. 5 yıldır burada konuştuğumuz gibi. O zaman birleşeceğiz. Birleşip kazanacağız. Neyi? Bugünü. Bugünü, günümüzü. Yani birilerinin 30 katlı bina dikerek anlattığı iletişimi çok daha basit cümlelerle, hatta bazı basit 1-2 tane kelimeyle anlatmak, algılatmak, anlatabilmek mümkün. Ama biz bugün bundan uzaklaşıyoruz. Dün yaşadıklarımızı anlamlandırmaya, üst üste koymaya çalıştığımız zaman konuşarak derdini anlatmaya çalışan insanların susturulması iletişim gibi görülüyor. Kerameti kendinden menkul, nereden çıktığını kimsenin bilmediği ama bir şekilde bugünün iktidar partisinin önemli yöneticilerinden biri arasına girmiş bir grup başkan vekili çıkıp diyor ki bugün mecliste görüşülmeye başlanan baro yasası tamamen bunun etrafında uydurulan şeyler külliyen yalandır. Bu ayrışmayı değil tam tersine birleşmeyi teşvik eden bir yasa tasarısıdır. Nasıl? Yani baroların içinden ufak ufak parçacıklar kopartıp sağa sola saçmak, büyük patlamanın ardından dünyanın da içinde bulunduğu o büyük kainatın oluşumunun açıklaması gibi bir şey mi? Hayır, alakası yok. Yani bana benzeyenin ayrılması önemli değil. Çünkü oradan kopan, o bütünün içinden kopan parça benim bütünüme eklenecek diyor. Bülent Turan'ın anlattığını böyle düşünün. Aksi takdirde zaten düşünmek mümkün değil ki mecliste görüşmeler sırasında Ahmet Şık'ın söylediği cümlelerden rahatsız olup insanlar ona kınama cezası verebiliyorlar. Oysa söylediğin içinde yalan tek bir cümle yok. Onlar da biliyorlar bunu. Yalan olmadığı için mesela arkasından başka bir partinin mecliste temsil edilmesine bugün insanların çok şaşırdığı bir partinin genel başkanı çıkıp diyor ki doğru söylüyor o. Doğru söylüyor. Başka partinin sıralarından destek alkışları geliyor. Ve insanlar şunu çok net görüyorlar artık. Evet, iletişemeyenlere karşı bir birlik oluşmaya başladı. Öyle bir birlik ki bu, insanların temel birliktelik nedeni, ne ideolojileri, ne hayata bakış açıları, tam burada konuştuğumuz gibi, ne aynı kökenden gelmeleri, ne aynı yere ait olmaları, hiçbiri değil. Sadece ve sadece bugünü daha anlamlı kılmaya çalışmaları. Yani yaşadıklarına bir değer katmaları ve ben buna layık değilim, ben bu insanları istemiyorum demeleri. Bu bir hak mı? Hak, yerden göğe kadar bir hak. Üstelik öyle bir hak ki bu, insanlar kullanırken birbirlerine de sormamaya başladılar artık. Bugünün iktidarı için en rezil edici, en can yakıcı bölüm bu işte. Bu işi mümkün olduğunca sulandırmak gerekiyor ki buradan bir şey çıkartabilsinler. Aksi takdirde buradan gidiş yok. Herkes görüyor zaten neyin ne olduğunu. Bakın size birkaç başlık okuyacağım. Deutsche Welle bir toparlama yaptı. Hani bizde çok olmayan demeyeyim de aslında, çok kalmayan, çok bırakılmayan, ortada kalmasına izin verilmeyen, çünkü bu ortada olduğu zaman insanları yalanlarla ikna etmek çok zor hale geliyor, bir toparlama yaptı. Toparlamanın içinde dedi ki, dün aynı zamanda bizim için farklı bir anlam da taşıyor. Nedir? Tamamen kendi başımıza uydurduğumuz. bunu matah bir şeymiş gibi bütün dünyaya duyurduğumuz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gibi, böyle nereden çıktığını hepimizin çok iyi bildiği ama nasıl bir mana taşıdığı konusunda ciddi sıkıntılarımız olan bir düzenleme. Onun üzerinden geçen 2 yıl, hani dedik ya Çorlu tren katliamının üzerinden geçen yıllarla aynı, ekonomiye, özellikle ekonomiye bu 2 yılın etkisine baktığınız zaman diyorsunuz ki biz bunu niye yaptık ya? Niye yaptık? Ülke tamamen darmadağın olmuş durumda. Tamamen darmadağın olmuş durumda. Dolar kurundan, döviz kurundan tutun faiz düzenine, ki hatırlayacaksınız. Verin bu kardeşinize etkiyi. Bakın faizle, dövizle nasıl mücadele ediliyor görün. Hatırlıyor musunuz? 2 yılda geldiğimiz yer ortada. Öyle bir yere geldik ki 2 yılda. Biz bugün mesela şunu sabitledik. Dolar her akşam aynı değerden kapanış sergiliyor. Nasıl? Vallahi bilmiyorum, kusura bakmayın. Yani bu konuda acizim ve bunu açık açık da size söylüyorum, itiraf ediyorum. Ben bir ekonomistim ama ben bunu anlamıyorum. Her akşam dolar aynı saatte aynı değere ulaşıyor. Bize hani hep söylüyorum ya, virüsün bile manyağı denk geldi diye. Öyle garip, tuhaf bir virüs ki uçakla yolculuk yapıyorsun, bulaşmıyor. Restoranda oturuyorsun, bulaşıyor. Bulaşıyor. Sahile gidiyorsun, bulaşıyor. Camiye gidiyorsun, bulaşmıyor mesela. Böyle tuhaf bir virüs. Bizdeki döviz kuru da böyle. Bütün dünyanın konvertibilite, çevrilebilirlik kavramı üzerinden konuştuğu döviz bizde öyle olmuyor. Akşamüstü aynı saat oluyor. Saat 4 civarında 6.86.50. Bakıyorsun, diyorsun ki tamam ya, bugün de yakaladık. Kapat. Kapat mı? Dünya durmadığına göre, dünyada bütün borsalar, o para üzerinden işlem yapılan bütün borsalar aynı anda açılıp aynı anda kapanmadığına göre nasıl duruyor? Tuhaf. Yani öyle bir virüs ki Ferhat Bey'in söylediği gibi avukatlar bir araya geleceği zaman bulaşıcı, çok bulaşıcı hem de, ama mesela 15 Temmuz anmaları yapılacağı zaman bulaşmıyor. Alışveriş merkezine giriyorsun, virüs üstüne kafadan yapışıyor, kafadan yapışıyor ama seni terk ediyor ondan sonra. Diyor ki alışveriş için mi geldin? Tamam o zaman ya, bulaşmam, hiç sıkıntı yok, devam et sen. Virüsün bile manyağı denk gelmişken iletişimin bu düzlemde olmasına çok şaşırmamak lazım diyeceksiniz belki. Ama öyle değil, çünkü iletişimle ilgili kurumları yan yana koyduğunuz zaman bu kurumların hiçbirinin İletişimle uzak yakın alakası olmadığını, yeni normal diye sokuşturulmaya çalışılan şeylerin, iktidarın, daha da doğrusunu söyleyelim, iktidarın başındaki kişinin iki dudağının arasından çıkan sözlerin halka tamamen dikte ettirilmesinden kaynaklandığını ve bu kadar olduğunu görüyorsunuz. Bu sadece kainat, kozmos iletişim başkanlığıyla alakalı bir şey değil. O Fahrettin Bey'in birden fazla maaş alabilmesi için oluşturulmuş bir düzen, bunu biliyoruz. Eyvallah, yapabilecek bir şey de yok. Ama öte yandan radyo televizyon üst kurulu gibi kuruluş amacında, yasasında, anayasaya kendisiyle ilgili monte edilen hüküm gerekçesinde olduğu gibi radyoların ve televizyonların çalışma usul ve esaslarını denetleyip bu camianın içinde denetleyicilik rolünü üstlenmekle mükellef olan böyle kurulmuş bir kuruluş başındaki insan aracılığıyla bambaşka bir konuma getirilmiş durumda. Deniyor ki mesela şimdi internet üzerinden yapılan yayınları da bunlar denetlesin. Eyvallah, nasıl denetlesin? Yasa çıkartalım, en mantıklısı. Ama yasayı çıkartalım da yasanın son maddesine bir hüküm koyalım. Diyelim ki orada bu yasa aslında hikaye. Salla bunu. Bu yasaya bağlı olarak bir yönetmelik çıkartacak. Kim? Radyo televizyon üst kurulu. O istediği gibi denetleme yapacak. O zaman yasayı niye çıkarttık? Yönetmelik yapma yetkisiyle elinizde, her sabah alakasız bir yönetmelikle uyanıyoruz zaten. Aklınıza esenleri yazıp çıkartıyorsunuz. Doğru değil mi? Hayır, öyle değil. Bu yönetmeliği de öyle bir hazırlayalım ki her yanı muğlak olsun bu yönetmeliğin. Yani neyin nereye dönebileceğini kimse bilmesin. İnsanlar sadece korksun. İyi ama içeride yaşananlara baktığın zaman radyo televizyon üst kurulu başkanını bir kamu bankasının yönetim kuruluna atıyorsun sen. İnsanlar diyor ki bir dakika ya, bu nasıl olur? Hayır, işte bu iletişime dahil değil. Yani iletişimde bunu soramazsın. Ne soracağız? Mesela eşcinsellik üzerinden konuşalım. Nereden çıktı bu? Çünkü bir takım çoklu platformlar var. Bu platformlar üzerinden yayın yapan kuruluşlar bütün derdi tasayı bıraktılar. Onlar sadece Türk halkını eşcinsel yapmaya çalışıyorlar. Eşcinsel yapmak mı? Nasıl olacak o? Şöyle, burada bir eşcinsellik propagandası yapacağız biz. Evet, izleyenlerin tamamı eşcinsel olacak. Kardeşim, izlemekle olsaydı, bak izlemekle olsaydı, defalarca burada anlattım, eşek olsa anlar, senin demokrat olman lazımdı. Demek ki olmuyor. Yani izleyerek böyle bir şey yapma şansın yok. Ama diyelim ki senin dediğin doğru oldu. Var olan, kendini eşcinsel olarak tanımlayan, lezbiyen, gay, trans birey, interseks birey, böyle tanımlayan insanları ne yapacağız? Gaz odası? Yok, o daha ileri olur. Yani şimdi onu söylersek bir de seçim zamanında falan sıkıntı oluyor. Öyle yapmayalım da şöyle yapalım. Bunlar konuşulmasın, yok gibi davranalım. Yok gibi davranacaksan sarayda verdiğin davete çağırdığın insanlara bir bak. Orada oturttuğun insan, mesela Bülent Ersoy'dan bahsediyorum, kendini böyle tanımladığı için bunun mücadelesini vermiş bir insan. Eskiden dönemin cumhurbaşkanıyla, o dönemin cumhurbaşkanının eşiyle yakınlığını kullanarak bugünkü statüsüne sahip olmuş bir insan. Onu nasıl alıyorsun oraya? Heh, işte bak, iletişim burada başlıyor. Geçmişte Fatih Altaylı'ya verdiği bir röportaj sırasında söylediği gibi, hani sizin camianızdan da içenler var, onlar alkolik değil dediği gibi, aslında çok yakındır Bülent Ersoy için hayır o trans birey değil demesi. Ciddi söylüyorum, bunu duyarsanız şaşırmayın. Sakın şaşırmayın. Bunu duyarsanız hayatınız böyle devam edebilir. Hiç sıkıntı yok. Yani burada asıl olan şey iletişim değil, yakınıza taktığınız rozet, kafanıza bağladığınız bir başörtüsü. Ya da ne bileyim, kendinizi simgeleyeceğiniz bir şalvar, bir sarık. Şalvar ve sarık deyip geçmeyin bu arada. Dün Murat Yetkin kendi internet sitesinde Yetkin Report'ta bir yazı yayınladı. Önemli bir yazı. Bugünü çok açıklayan bir yazı. 2011 yılında İstanbul'da toplantısı yapıldığı için bu isimle anılan, bizim de burada yayınlarda defalarca konuştuğumuz gibi bir İstanbul Sözleşmesi var. Avrupa Konseyi'nin Bakanlar Komitesi'nin İstanbul'da yaptığı bir toplantının sonunda imzaya açıldığı için. Bak ne kadar saçma değil mi? İstanbul Sözleşmesi adını İstanbul'da yapıldığı için alıyor. Hani bunu Hilal Kaplan bile anlayabilir. İsmet İnönü'nün soyadını bir savaş meydanına verdiğini düşünüyor yani, kafası hiç basmadığı için. Ama bunu o bile anlayabilir. Orada dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dönemin başbakanı, bakın yani neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve bugünün Dışişleri Bakanı olan Mevlüt Çavuşoğlu var ya, o da o zaman Avrupa Parlamentosu'nun başkanı. Ve bu insanlar Avrupa Konseyi'ne bağlı ülkelerin Dışişleri Bakanları ile İstanbul'da yapılan bir toplantı sırasında bu sözleşmeyi imzaya açıyorlar. Onlar açıyorlar yani. Yanlış anlamayın, başkası yapmıyor. Onlar açıyorlar. Diğer ülkeler de imza atıyorlar. Murat Yetkin diyor ki, bu imza atıldı atılmasına ama bir takım insanların içine sinmedi. Kim o? Yani Erdoğan'ın mı? Abdullah Gül'ün mü? Ahmet Davutoğlu'nun ya da Mevlüt Çavuşoğlu'nun mu? Yok, onların da üstünde. Hani hep söyleniyor ya, göklerden gelen bir karar vardır falan diye. Göklerden değil ama İstanbul'da çarşambada İsmail Ağa Camii'nden gelen, orada adını oradan alan bir cemaatin liderinden geliyor bu. Onlar açık açık o kadar rahatlar ki artık. Bugün iletişim dediğimiz şey bu çünkü. 6 Temmuz tarihinde bir yazı yayınlıyorlar ve diyorlar ki bu sözleşme bizim manevi değerlerimize aykırı. Manevi değerlerimize aykırı mı? Çok özür diliyorum ama manevi değerlerinize aykırı olan o sözleşme imzaya açıldığı zaman demin saydığım kadronun içinde hani aklınıza gelen başkasını görüyor musunuz? Mesela o gün Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Robert De Niro mu? Kıl olduğu için yarın bir gün Trump denen bir herif Cumhurbaşkanı olacak, bak onu da çizeceğim falan. Bunun için mi yaptı? Ya da ne bileyim yani Angela Merkel mi o dönem Avrupa Parlamentosu Başkanı? Hayır, tamamı bugün Türkiye'de siyasetin içinde olan insanlar ve onlar oturup böyle bir sözleşmeyi imzaya açıyorlar. Bugün deniyor ki hayır. Yetkilinin iddiası şu, diyor ki İsmail Ağa cemaati istemediği için ve İsmail Ağa cemaati Erdoğan üzerinde çok etkili olduğu için bugün bu sözleşmeden geri adım atılmaya, sözleşmeden çıkmaya çalışıyor Adalet ve Kalkınma Partisi. Soruyorum size, iletişim böyle bir şey mi gerçekten? Kimle iletişiyorsunuz siz? Üstelik yazısında yaptığı bazı hatırlatmalarla şunu da söylüyor yetkin. Tayyip Erdoğan'ın kızının da başında bulunduğu kuruluş, KADEM mesela, bu sözleşmeden imzanın geri çekilmesinden rahatsız. Rahatsız olmamak mümkün değil ki. Çünkü İsmail Ağa cemaatinin açıklamasını okuyun. Kadına biçilen rol, bugünkü hayatın içinde olmamak, sadece kendine tanınan statüyle sınırlı kalmak olduğu için KADEM gibi bir kuruluş oluşturduysanız eğer, o zaman siz zaten yoksunuz ki. Karşı olmak işin doğası gereği doğrusu zaten. Burada nasıl iletişeceğiz biz? Yani bir kadın kendini nasıl tanımlayacak mesela? Neyin üzerinden? İstanbul Sözleşmesi. Ya bir dakika, çırpındığını düşünsenize bir kadının. Ya bir dakika kardeşim, deli misiniz siz? Biz buna karşı çıkarsak ne anlatacağız insanlara? İstanbul'da bu sözleşmeyi imzaya açan sizsiniz. Sizsiniz ve bugün siyasetin figürü hala bu insanlar. Biz hangisini konuşacağız soruyorum size. Baro yasası. Baro yasası, yayının başında anlattım size. Hala yalanlar üzerinden konuşuluyor. Hala. İstanbul Sözleşmesi külliyen bir yalan üzerine, bir düzlem üzerine oturtulmaya çalışılıyor şu anda. Çünkü çıkabileceği bir yer yok. Yani kadını bir yere sıkıştır, orada döv, öldür, ne istiyorsan. Ama şu iddiayla birlikte, tam da o iddiayla birlikte işte, senin partinin vitrini olarak ortaya koyduğun, üstelik başörtülü bir milletvekilinin, bir grup başkan vekilinin, Sayın Özlem Zengin'in söylemiyle, biz gelene kadar, AKP gelene kadar kadın kelimesinin adı yoktu. Bu cümleyi her kurduğumda şunu düzeltmek zorunda, bir kelimenin adı olmaz zaten. Kelime olduysa ada gerek yoktur, kelime yeter zaten. Türkçe bozukluğu tamamen konuşana aittir, onu söyleyelim. Ama eğer adı yoksa, adının konduğu bir sözleşmeden niye gelmeye çalışır insanlar? Ya bu sorunun cevabı yok. Sizde var mı? Eğer varsa söyleyin bana. O zaman geldiğimiz yer bize şunu gösteriyor kardeşim. Özlem Zengin de dahil olmak üzere. Kendi kızının da başında olduğu KADEM gibi bir kuruluş da dahil olmak üzere her şey tamamen sembolik işte. Hep burada anlatıyorum ya, Erdoğan bugüne gelirken yaptıklarının hiçbirini saklamadı. Hiçbirini. Hepsini söyledi. Ben böyle çalışacağım diyor. Bir takım insanlar alkışladı. Bir takım insanlar ayağa kalktı. Çok iyi ya, çok iyi. Gerçekten şahane dediler bunun için. Bugün geldiğimiz yer ortada. İletişim dediğimiz zaman anladığımız şey şu. Konya yolunun kıyısında, Ankara'ya giriş tarafında sağda kalan, ama onun dışında baktığınızda çok da mana veremeyeceğiniz bir bina. Size eğer, özellikle yurt dışında yaşayan izleyiciler, size yaşadığınız ülkelerde, hani olur ya, hayatınız bununla ilgilidir, bir takım seminerlere, konferanslara katılırsınız. Eğer biri size sorarsa, iletişim nedir diye, iletişim bir binadır deyin. İletişim bir binadır, gerçekten. Ankara'da Ceyhun Atıf Kansu Caddesi'nde bir ucu da Konya yoluna bakan kocaman bir binadır. Bugün öyle güzel açıklayan bir binadır ki üstelik. Bu bina hizmet ehlileri tarafından yaptırılmış, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tamamen papaz olunmasıyla birlikte devleti bugün yönetenler tarafından ele geçirilmiş ve iletişime tahsis edilmiş bir binadır. İletişim dediğim budur, başka ne olacak ki? Onun dışında insanların konuşması, anlaşması, bunların hepsi hikayedir. Çünkü burada asıl olan hikaye, insanların ortak bir düzlem belirleyip kendi dertlerini anlatması falan değildir. Bana benzemektir. Bana benzemiyorsan hayatta yoksun diyebilmektir. Yaşamını engellemeyebilirim ama zorlaştırırım demektir. Belediye seçimlerini hatırlayın. Açık açık bunları söylemek demektir. Ama her şeyden önce iletişim dediğimiz şey artık gelinen yerde insanların birleşmesi demektir. Bir binaya karşı birleşmesi, bir görüşe karşı birleşmesi, ideolojik önceliklerini, yetiştirilme tarzlarını, kültürlerini, her şeylerini bir kenara bırakarak sadece demokrasi için birleşmeleri demektir. Ama bu artık çok ciddi bir korkunun da göstergesidir aynı zamanda. Hani size hep bir şey anlattım 5 sene boyunca. Dedim ya, ya Erdoğan'ın şöyle bir stili vardır. Erdoğan birinin tehlikeli olduğunu anladığı anda görmezden gelmeye çalışır. Yandaşlarının da görmezden gelmesini ister. Talimat verir. Bu yok der. Bunlar konuşulmayacak der. Eğer konuşulmaya başladığını görürseniz bilin ki büyük bir tedirginlik, hatta daha ötesinde çok büyük bir korku başlamış demektir. Saldırılacak yer, yürünecek nokta artık belirlenmiş demektir. Size bir sinyal, bugünden yazın, bir kenara atın bunu. Bu işin göstergesi. Hani Demirtaş diyor ya, Selahattin Demirtaş, ilk seçimde gidecekler diye, hem de güle oynaya gidecekler. Onun göstergesi bugün devleti yönetenlerin parça parça çöktüğü, parça parça, üstelik çökerken de hani bugün bazıları çok demokrat oldular, Akif Bekir gibiler, yavaş yavaş parça parça içine bir takım unsurlarını atıp yok ettiği ve bugün tamamen ele geçirdiği Hürriyet gazetesinde bugün Abdülkadir Selvi bir yazı yazmış. Nasıl ki geçen sene, hani size 21 Ocak'ta bir yazı okudum ve dedim ki bakın bu yazı 31 Mart seçimlerinde büyük kentlerin tamamının kaybedileceğinin, artık Adalet ve Kalkınma Partisi genel merkezinde de görüldüğünü anlatıyor bize. Bu yazıda emin olun ilk seçimde AKP'nin gideceğinin artık herkes tarafından görüldüğünü anlatıyor. Şöyle diyor Abdülkadir Selvi yazısında. Yazının başlığı aslında Danıştay Ayasofya ile ilgili ne karar verecek? Yani Ayasofya kararı çıkar mı? Ama Ruşen'in Ali Babacan'la yaptığı röportajın içinden bir bölümü almış. Diyor ki, söz konusu 15 Temmuz olunca ben nasıl Ali Babacan'ın 15 Temmuz'da nerede olduğunu merak ediyorum. Babacan NTV'de katıldığı bir programda bu yöndeki soruya, ben o hafta yurt dışındaydım. Saat farkı da vardı, 7 saat diyor. Amerika'daydım diyemiyor. 15 Temmuz gecesi darbenin merkezi olan ABD'de olmasını izah edecek bir gerekçesi var elbette. Babacan 15 Temmuz gecesi darbeye karşı tek bir tweet atmamasında, darbe biliyorsunuz tweetle önleniyor. İşine geldiği zaman Twitter yok, işine gelmediği zaman var, mutlaka var. Hem haber almakta hem de olayları anlamakta bayağı güçlük çektik diye izah ediyor. Tabii darbe bastırılıp darbeciler ellerini başlarının üstüne koyarak tek tek teslim alındıktan sonra bir imada bulunmuyorum. Ha, ben onu anladım zaten imada bulunmadığını. En net o görülüyor. Ama Ali Babacan'ın 15 Temmuz gecesi darbenin planlandığı Amerika'da bulunmasının da izaha muhtaç olduğunu söylüyorum. Bakın sevgili dostlar, 28 dakikadır bir şey anlatmaya çalışıyorum size. Aslında konuştuğumuz şey iletişim. Yani bizim birbirimizle bir duygu bütünlüğü oluşturmamız, bir fikri karşılıklı konuşarak bir yere getirmeye çalıştığımız bir süreçten bahsediyorum. Bu süreç var ya, tam da bu cümleyle düğümleniyor işte. Korkuyorlar. Hem de çok fazla. Öyle böyle bir korku değil bu. İktidarın gittiğini herkes görüyor. Herkes söylemeye başladı artık. Ve artık muhatap almaya başladıkları kişiler. Hatırlayın bu düzlemi. Geçen yıl içinde Ocak ayında hala mesela isimleri konuşulmayan insanlar nasıl sonradan düşmanlaştırıldı, nasıl bir figür haline getirildi, artık bu insanlarda var. Bugüne kadar Ali Babacan'ın, Ahmet Davutoğlu'nun, hani hep konuşulurken işte aramızdan ayrılanlar, İkbal uğruna bu hareketi terk edenler falan diye tepesi kapatılan bir konuşma grubu vardı ya, artık adları var. Çünkü onlar gerçek bir tehlike. Kim için? Benim için mi? Benim hayatımda hiçbir yeri yok. Hiçbir yeri yok. Ben bir siyasal İslamcının döndükten sonra iyi bir yere gelip toplum hizmeti için bir şey yaptığını hiç görmedim hayatımda. Olmayacağından da eminim. Çünkü kafasının dibinde her zaman bir düşünce kalacaktır. Ama bu siyasal İslamcılar arasındaki kırılmanın gerçek olduğunu görmemek noktasına getirmemeli bizi. Şu anda yaşanan budur. Artık bu insanlar var. Artık bu insanlar duruyor. Artık bu insanlar ilk seçimde kimin gideceğini, kimin geleceğini çok net gösteriyor bize. Buradan çıkacak bir şey. Toplumsal bir uzlaşma. Nasıl bir uzlaşma? Valla sen doğru yeri seçersen güzel kardeşim, doğru bir uzlaşma olacak. Ama temel fikir, gökyüzüne ulaşan bir binanın, oraya elleriyle dokunmaya çalışan bir binanın gösterdiği iletişim olmayacak. Ondan emin olabilirsin. Hepimizin altında birleşeceği çatı sadece demokrasi olacak. Çünkü bugün en çok ihtiyacını duyduğumuz şey, demokratik anlamda konuşmak özgürlüğünden uzaklaşmak ve yalanlara boğulmak. O zaman çözeceğimiz nokta da burası olacak işte. Artık bu korku sadece dağları beklemiyor, sarayları bekliyor. İletişim Başkanlığı'nın gökyüzüne uzanan kulelerini bekliyor. Radyo televizyon üst kurulunu bekliyor. Verilen beşer günlük kapatma cezalarını, ortama salınan trolleri bekliyor. Herkes biliyor ki artık gidiyor. Artık bu iktidar bitiyor. Demokrasi zaten böyle bir şeydir. Demokraside hiçbir iktidar ila nihaya var olamaz. O zaman demokratik standart yok olur. Herkes siyaseten iddialarıyla gelir, iddialarını ortaya koyar ve bunlarla konuşur. O zaman adı demokrasi olur. O zaman bugüne kadar işine her geldiğinde sandığı örnek gösteren insanlar sandığa bakıp bağıra bağıra tarihin çöplüğüne doğru yol almaya başlarlar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Evet, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bakmayacağız. Çünkü bizim bu ülkeye, ülkemize, vatanımıza karşı çok büyük borçlarımız olduğunu düşünüyoruz. Hepimizin güzel hayalleri var. Evet, biz birbirimizden farklıyız. Hayallerimiz de farklı. Güzelliği de bu zaten. O farklı hayallerle daha iyi bir yere götüreceğimizi biliyoruz. Hepimiz bundan eminiz. Nasıl? Konuşarak, birbirimizden korkmayarak, konuşmanın içine hakareti, küfrü, tehdidi yerleştirmeyerek. Yapabilir miyiz? Yapıyoruz işte. Bundan sonrasını niye yapmayalım? Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun, nasıl olsun sorusunun cevabı işte tam da burada. Buyurun. Patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com, Ünsal Ünlü. YouTube'u açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın, yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz. Benim kanalımdasınız. Orada abone ol düğmesi var, gördünüz mü? Ona dokunun. Bu çok önemli. Çünkü abone ol tuşuna tıklayarak demin konuştuklarımız var ya, onları tercih ederek ben bugünün pislik medya düzeninde yer almak zorunda değilim demiş olacaksınız. Üstelik bunu yaparken cebinizden 5 kuruş da çıkmayacak. Hiç fena bir teklif değil bence. Yayını izlerken beğen tuşuna basmayı da lütfen unutmayın. Bunun da bir önemi var. Abone olduktan sonra da yapılacak şey şu. Yan tarafta bir zil işareti var, gördünüz mü? O zil işaretine dokunduğunuz anda yayınlar başlamadan bir de size haber gelecek. Bu kadar mı? Hayır. Katıl diye bir tuş var. Eğer isterseniz o tuşu da kullanabilirsiniz. Ne demek isterseniz? İstemezseniz kullanmayacaksınız. Anlamı şu, bu yayını ya da başka yayıncıları aslında kendi profilinde katıl düğmesi olan yayıncıları isterseniz aylık küçük miktarlarla destekleyebilirsiniz. Ama diyorum istemezseniz canınız sağ olsun bu yayının niteliğini de parasız olması gerçeğini de değiştirmeyecek. Hiçbir zaman, ondan emin olun. Bütün bunların dışında ben başka türlü nasıl katkı veririm diyorsanız eğer ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atın. Ben de size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vereyim. Ama en büyük desteğinizin burada bulunmak olduğunu, bunun hiçbir zaman değişmeyeceğini de lütfen unutmayın. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tam bir saat sonra gazeteleri getireceğim. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın haftanın son yayınına geliyoruz. Arkadaki kitaptan kaçış yok. Yarın edebiyat konuşacağız. Kitap konuşacağız. Klasikleri konuşacağız. Arkada gördüğünüz kitabı konuşacağız. Suç ve Cezayı, Dostoyevski'yi, yargı kavramını, klasikler bize ne katar kavramını konuşacağız. Raskolnikov üzerinden bir hukuk fakültesi öğrencisinin değerlendirmelerini ama bu değerlendirmelerin hayatımıza ne eklediğini konuşacağız. Eğer uygunsanız yarın sabah o yayına beklerim. İkinciye katılamayacaksınız. Herkese çok teşekkür ediyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.